Ayrım 24, sayfa 302. 68. Sistine Şapeli'ndeki yumuşak mum ışığına rağmen Kardinal Mortati'nin sinirleri gergindi. Kardinaller toplantısı resmen başlamıştı ve çok uğursuz bir şekilde başlamıştı. Kamerlengo Carlo Ventresca yarım saat önce kararlaştırılan saatte şapele girmişti. Öndeki mihraba yürümüş ve açılış duasını okumuştu. Sonra ellerini açmış ve Mortati'nin şimdiye kadar Sistine'deki sunaktan duyduğu en dolaysız anlatım şekliyle onlarla konuşmuştu. Kamerlengo, "Gayet iyi biliyorsunuz ki," dedi, "dört preferitimiz şu anda kardinaller toplantısında değil. Son papa cenapları adına, yapmak zorunda olduğunuz gibi, iman ve kararla devam etmenizi istiyorum. Gözleriniz Tanrı'dan başka bir şey görmesin." Sonra gitmek için döndü. Bir kardinal, "Ama," diye ağzından kaçırdı. "Neredeler?" Kamerlengo duraksadı. "Gerçekten söyleyemem." "Ne zaman dönecekler?" "Gerçekten söyleyemem." "İyiler mi?" "Gerçekten söyleyemem." Uzun bir duraksama oldu. Kamerlengo, "İnancınızı kaybetmeyin," dedi. Sonra odadan çıktı. Adet olduğu üzere Sistine Şapeli'nin kapıları iki ağır zincirle dışarıdan mühürlenmişti. Dört İsviçreli muhafız koridorda nöbet tutuyordu. Mortati, papa seçilmeden önce kapıların ancak içeride birisi çok hastalanırsa ya da preferiti gelirse açılabileceğini biliyordu. Mortati, midesindeki düğüm yüzünden bundan o kadar emin olmasa da ikincisinin olması için dua ediyordu. Mortati, Kamerlengo'nun sesindeki kararlılığın etkisi altında "Yapmak zorunda olduğumuz gibi devam edelim," diye karar verdi. Oylamaya geçilmesini talep etti. Başka ne yapabilirdi? Bu ilk oylamaya zemin hazırlayan hazırlık merasimlerinin tamamlanması yarım saat sürmüştü. Her kardinal kıdem sırasına göre yaklaşıp belirli oy verme işlemini uygularken Mortati sabırla ana sunakta bekledi. Sonunda son kardinal sunağa gelmiş önünde diz çöküyordu. Kardinal aynen ondan öncekiler gibi "Oyumun," dedi, "Tanrı huzurunda seçilmesi gerektiğine inandığım kişiye verildiğini hakemlik edecek Hazreti İsa'yı şahidim olarak gösteriyorum," dedi. Kardinal ayağa kalktı. Oy pusulasını herkesin görmesi için başının üzerinde kaldırdı. Sonra oy pusulasını büyük bir ayin kadehinin üzerinde duran tabağın bulunduğu sunağa indirdi. Oy pusulasını tabağın üzerine koydu. Sonra tabağı kaldırdı ve oy pusulasını ayin kadehinin içine atmak için kullandı. Tabağı kullanmasının nedeni kimsenin gizlice birden fazla oy atmadığından emin olmaktı. Oyunu verdikten sonra tabağı tekrar kadehin üzerine koydu. Haçın önünde eğildi ve koltuğuna geri döndü. Son oy verilmişti. Şimdi Mortati'nin işe başlama zamanıydı. Mortati tabağı kadehin üzerinde bırakarak oy pusulalarını karıştırmak için salladı. Sonra tabağı kaldırdı ve rastgele bir oy pusulası çıkardı. Oy pusulasını açtı. Herkesin duyması için yüksek sesle okudu. Her oy pusulasının en üst bölümünde kabartma harflerle yazılı metni okuyarak "Eligo in summum pontificem," dedi. "Papa cenapları olarak seçtiğim kişi," sonra bunun altına yazılmış adayın adını ilan etti. İsmi okuduktan sonra iplik geçirilmiş bir iğneyi kaldırdı ve "Eligo" kelimesinden oy pusulasını delerek dikkatle iplikten geçirdi. Sonra deftere oyu not aldı. Sonra tüm işlemi tekrar etti. Kadehten bir oy pusulası seçti, yüksek sesle okudu, satırın üzerinden deldi ve defterine not etti. Mortati neredeyse hemen bu ilk oylamanın başarısız olacağını hissetti. Oy birliği yoktu. 7 oy pusulasından sonra şimdi de 7 farklı kardinal ismi verilmişti. Her bir oy pusulasındaki el yazısı kalın harfler ve süslü yazılarla gizlenmişti. Bu durumda gizleme ironikti çünkü kardinallerin kendileri için oy kullandıkları çok açıktı. Mortati bu açık gururun bencil yükselme hırsıyla hiçbir ilgisi olmadığını biliyordu. Bu bir bekleme düzeniydi. Savunmacı bir manevraydı. Hiçbir kardinalin kazanmaya yetecek kadar oy almamasını garantiye alan bir zaman kazanma taktiğiydi. Böylece yeni bir oylama daha yapılması gerekecekti. Kardinaller preferitilerini bekliyordu. Oy pusulalarının sonuncusu kaydedildiğinde Mortati oylamanın sonuçsuz çıktığını ilan etti. Tüm oy pusulalarının takılı olduğu ipliği aldı ve bir çember yapmak için uçlarını bağladı. Sonra oy pusulası çemberini gümüş bir tepsiye koydu. Uygun kimyasalları ekledi ve tepsiyi arkasındaki küçük bacaya taşıdı. Oy pusulalarını burada yaktı. Oy pusulaları yanarken eklediği kimyasallar siyah bir duman çıkardı. Duman bir borudan çatıdaki deliğe doğru yükseldi. Böylece şapelin üzerinde yükselecek ve herkes onu görebilecekti. Kardinal Mortati dış dünyaya ilk haberini göndermişti. İlk oylama. Papa seçilemedi. 69. Pis kokulu gazlar yüzünden neredeyse boğulmak üzere olan Langdon, çukurun tepesindeki ışığa doğru merdivenden çıkmaya çalışıyordu. Yukarıdan sesler duyuyor ama hiçbir şey anlamıyordu. Dağlanmış kardinalin görüntüsüyle başı dönüyordu. Toprak, toprak. Yukarı doğru çıkarken görüşü daraldı ve bilincini kaybedeceğinden korktu. Tepeye iki basamak kala dengesini kaybetti. Kenarı bulmak için yukarı doğru hamle yaptı ama çok uzaktaydı. Merdiveni kavrayan eli kayınca neredeyse geriye doğru karanlığın içine düşüyordu. Koltuk altlarında şiddetli bir acı hissetti ve aniden derin yarıkta çılgın gibi ayaklarını sallayarak havada asılı kaldı. İki İsviçreli muhafızın güçlü elleri onu koltuk altlarından yakalayarak yukarı çekti. Bir saniye sonra Langdon'un başı şeytan gözünden çıktı. Nefesi tıkanıyor ve soluk almaya çalışıyordu. Muhafızlar onu deliğin kenarından zeminin üzerine çektiler ve sırt üstü soğuk mermer zeminin üzerine yatırdılar. Langdon bir an için nerede olduğundan emin olamadı. Başının üzerinde yıldızlar, dönen gezegenler gördü. Bulanık figürler hızla üstünden geçiyordu. Taş piramidin zemininde yatıyordu. Şapelin içinde tanıdık öfkeli bir sesin bağırışları yankılanıyordu. O zaman anladı. Olivetti, Victoria'ya bağırıyordu. ''Neden bunu ilk başta anlamadınız?'' Victoria durumu açıklamaya çalışıyordu. Olivetti onun cümlesini yarıda kesti ve adamlarına emir yağdırmak için onlara döndü. ''Şu cesedi buradan çıkarın, binayı arayın.'' Langdon doğrulmaya çalıştı. Çigi şapeli İsviçreli muhafızlarla dolmuştu. Şapelin girişindeki plastik perde kaldırılmıştı ve temiz hava Langdon'un ciğerlerine doluyordu. Yavaş yavaş kendine gelmeye başlayan Langdon, Victoria'nın ona doğru geldiğini gördü. Yanına çömeldi. Yüzü melek gibiydi. ''İyi misin?'' Victoria onun kolunu tuttu ve nabzını kontrol etti. Teninin üzerindeki elleri çok nazikti. Teşekkürler. Langdon tamamen doğruldu. Olivet de çılgına döndü. Victoria başını salladı. Hakkı var. Fırsatı kaçırdık. Ben kaçırdım demek istiyorsun. O zaman kendini affettir. Onu bir dahaki sefere yakala. Bir dahaki sefere. Langdon bunun acımasız bir eleştiri olduğunu düşündü. Bir dahaki sefer diye bir şey yok. Fırsatı kaçırdık. Victoria Langdon'ın saatine baktı. Mickey 40 dakikamız kaldığını söylüyor. Aklını başına topla ve bir sonraki işareti bulmama yardım et. Victoria sana söyledim. Heykeller gitmiş. Aydınlanma yolu. Langdon durdu. Victoria yumuşakça gülümsedi. Langdon aniden sendeleyerek ayağa kalktı. Etrafındaki sanat eserlerine bakarken etrafında daireler çizerek döndü. Piramitler, yıldızlar, gezegenler, elipsler. Aniden her şey geri geldi. Burası bilimin ilk mihrabı. Pantheon değil. Şimdi Illuminati şapelinin ne kadar mükemmel olduğunu anlıyordu. Dünyaca ünlü Pantheon'dan çok daha incelikli ve seçkindi. Shigi, dünyevi simgelerle süslü alışılmışın dışında bir girinti, duvardaki gerçek bir delik, bilimin büyük koruyucusuna bir övgüydü. Mükemmel. Langdon duvara yaslandı ve yukarıdaki muazzam piramit heykellerine baktı. Victoria tam sağındaydı. Eğer bu şapel bilimin ilk mihrabıysa, ilk işaret vazifesi gören Illuminati heykeli hala burada olabilirdi. Langdon hala bir şans olduğunu fark edince içine dolan ümit ile heyecanlandı. Eğer işaret gerçekten buradaysa ve onu bir sonraki bilim mihrabına doğru izleyebilirlerse, katili yakalamak için bir fırsatları daha olacaktı. Victoria ona yaklaştı. İsimsiz Illuminati heykeltıraşının kim olduğunu öğrendim. Langdon başını uzattı. Sen ne yaptın? Şimdi tek öğrenmemiz gereken buradaki hangi heykelin onun... Dur bir dakika. Illuminati heykeltıraşının kim olduğunu biliyor musun? Yıllarca bu bilgiyi bulmaya çalışmıştı. Victoria gülümsedi. Bernini'ymiş. Duraksadı. Bildiğimiz Bernini. Langdon onun yanıldığını hemen anladı. Bernini olması imkansızdı. Gion Lorenzo Bernini tüm zamanların en ünlü ikinci heykeltıraşıydı. Onun ününü sadece Michelangelo geçmişti. Bernini 1600'lerde her sanatçıdan daha fazla heykel yapmıştı. Maalesef aradıkları adamın bilinmeyen bir hiç kimse olması gerekiyordu. Victoria kaşlarını çattı. Heyecanlanmışa benzemiyorsun. Bernini olması imkansız. Niye? Bernini Galile döneminden mükemmel bir heykeltıraşmış. O çok ünlü biri ve bir Katolikti. Victoria evet dedi, tıpkı Galile gibi. Langdon hayır diyerek itiraz etti. Galile gibi değil. Galile Vatikan için bir baş belasıydı. Bernini ise Vatikan'ın harika çocuğuydu. Kilise Bernini'yi seviyordu. Vatikan'ın sanat yetkilisi seçilmişti. Neredeyse tüm hayatı boyunca Vatikan şehrinde yaşadı. Mükemmel bir maske. Illuminati teşkilatların içine böyle sızıyordu. Langdon şaşırmıştı. Victoria, Illuminati üyeleri gizli sanatçısından Il Maestro Ignoto, meçhul usta diye bahsediyordu. Evet, onlar için meçhul. Masonların gizliliğini düşün. Sadece üst kademedeki üyeler tüm gerçeği bilirlerdi. Galile birçok üyeden Bernini'nin gerçek kimliğini saklamış olabilir. Bernini'nin kendi güvenliği için. Bu şekilde Vatikan asla öğrenemezdi. Langdon ikna olmamıştı. Ama Victoria'nın yürüttüğü fikrin tuhaf bir şekilde mantıklı olduğunu kabul etmek zorundaydı. Illuminati gizli bilgiyi sınırlı tutmakta, gerçeği sadece üst seviyedeki üyelere açıklamakta ünlüydüler. Bu gizli kalma yeteneklerinin temel taşıydı. Çok azı tüm hikayeyi biliyordu. Victoria gülümseyerek ve Bernini'nin Illuminati ile yakın ilişkisi neden iki piramit tasarladığını açıklıyor diye ekledi. Langdon oyulmuş muazzam piramitlere döndü ve başını iki yana salladı. Bernini dindar bir heykeltıraştı. Bu piramitleri onun yontmuş olması imkansız. Victoria omuzlarını silkti. Bunu arkandaki tabelaya anlat. Langdon levhaya döndü. Shiggy Chapelle'nin sanatı. Mimarı Rafael. Tüm iç süslemelerse Gion Lorenzo Bernini'ye aittir. Langdon tabelayı iki kez okuduğu halde hala ikna olamamıştı. Gion Lorenzo Bernini, yaptığı kutsal ve ayrıntılı Bakire Meryem, melek, peygamber, papa heykelleri için kutlanmıştı. Piramit yontarak ne yapıyordu? Langdon başını kaldırıp yüksek abidelere baktı ve aklının tamamıyla karıştığını hissetti. Her birinde parlak, oval bir madalyon bulunan iki piramit, bir heykelin olabileceği kadar Hristiyanlıktan uzaktı. Piramitler, yukarıdaki yıldızlar, zodyak işaretleri, tüm iç süslemeler giyen Lorenzo Bernini'ye aittir. Langdon eğer bu doğruysa Victoria haklı demektir diye düşündü. Bernini hükmen Illuminati'nin bilinmeyen ustasıydı. Başka kimse bu şapele sanat eseri bağışlamamıştı. Anlamlar neredeyse Langdon'ın kavrayamayacağı kadar hızlı geliyordu. Bernini bir Illuminati üyesiydi. Bernini Illuminati ambigramlarını tasarladı. Bernini aydınlanma yolunu hazırladı. Langdon güçlükle konuşabiliyordu. Dünyaca ünlü Bernini, bu küçük Shiggy Chapelle'ine Roma'dan bilimin bir sonraki mihrabına giden yolu işaret eden bir heykel yerleştirmiş olabilir miydi? Bernini dedi, asla aklıma gelmezdi. Roma'daki belirgin Katolik şapellerine sanat eserlerini koyma ve aydınlanma yolunu yapma nüfuzuna sahip olan kişi, ünlü bir Vatikan sanatçısından başka kim olabilir ki? Elbette tanınmayan biri değil. Langdon bunu düşündü. İşaret içlerinden biri olabilir mi diye merak ederek piramitlere baktı. Belki de ikisi birden. Onlara ne anlam vereceğinden emin olamayan Langdon, piramitler ters yönlere bakıyor dedi. Birbirlerine benziyorlar, bu yüzden hangisinin? Aradığımız şeyin piramitler olduğunu sanmıyorum. Ama buradaki tek heykel bunlar. Victoria, şeytan gözünün yanında toplanmış Olivetti ve birkaç muhafızını göstererek lafını kesti. Langdon, onun öbür duvarı gösteren elini takip etti. İlk önce hiçbir şey görmedi. Sonra birisi hareket etti ve bir an için gördü. Beyaz mermer, bir kol, bir torso. Ve sonra yontulmuş bir yüz. Kısmen nişin içine gizlenmişti. Gerçek boyutlarında iki insan figürü birbirine sarılmıştı. Langdon'un nabız atışı hızlandı. Piramitler ve şeytan gözüyle o kadar meşgul olmuştu ki bu heykeli görmemişti. Kalabalığın arasında odada ilerledi. Langdon yaklaştıkça onun kusursuz bir Bernini çalışması olduğunu fark etti. Yoğun sanatsal kompozisyon, ayrıntılı yüzler ve uçuşan giysiler. Hepsi Vatikan parasının alabileceği en kusursuz beyaz mermerdendi. Langdon tam önüne gelene kadar heykeli tamamen fark edemedi. İki yüze baktı ve nefesi kesildi. Arkasından gelen Victoria aceleyle, ''Kim bunlar?'' diye sordu. Langdon hayret içindeydi. ''Habak kokulan melek'' dedi. Sesi neredeyse duyulmuyordu. Parça bazı sanat tarihi metinlerinde geçen oldukça iyi bilinen bir Bernini çalışmasıydı. Langdon burada olduğunu unutmuştu. ''Habakkuk mu?'' ''Evet, dünyanın yok olacağı kehanetinde bulunan peygamber.'' Victoria endişeli görünüyordu. Sence işaret bu mu? Langdon hayret içinde başını salladı. Hayatında hiçbir şeyden bu kadar emin olmamıştı. Bu ilk Illuminati işaretiydi, hiç şüphe yoktu. Langdon heykelin bilimin bir sonraki mihrabını bir şekilde işaret etmesini tamamıyla beklemiş olmasına rağmen bunun gerçek olmasını beklemiyordu. Melek ve Habakkuk'un ikisi de kollarını uzatmış uzağa işaret ediyordu. Langdon birden gülümsediğini fark etti. O kadar da usta işi değil, öyle değil mi? Victoria heyecanlı ama şaşkın görünüyordu. İşaret ettiklerini görüyorum ama birbirleriyle çelişiyorlar. Melek bir tarafı, peygamber de diğer tarafı gösteriyor. Langdon kıkırdadı. Bu doğruydu. Her iki figürde uzağa işaret etmesine rağmen tamamen farklı yönlere işaret ediyorlardı. Fakat Langdon sorunu çözmüştü. Büyük bir enerji patlamasıyla kapıya doğru yöneldi. Victoria ne yapıyorsun diye seslendi. Binanın dışına. Langdon kapıya doğru koşarken bacaklarını yeniden hafiflemiş hissediyordu. Bu heykelin nereyi işaret ettiğini görmem lazım. Bekle, hangi parmağı izleyeceğini nereden biliyorsun? Omzunun üzerinden, şiir dedi, son dize. Melek rehberliğinde kutsal av mı? Gözlerini kaldırıp meleğin uzattığı parmağa baktı. Beklenmedik bir şekilde gözleri buğulandı. Ah, Nasıl da anlamadım. 70. Günter Glick'lik Cihinita Makri, Popolo Meydanı'nın sonundaki gölgeler arasında park halinde duran BBC karavanında oturuyorlardı. Buraya 4 Alfa Romeo'nun hemen ardından akıl almaz olaylar zincirine şahit olmak için tam zamanında varmışlardı. Tüm bunların ne anlama geldiği hakkında Cihinita'nın hala bir fikri yoktu. Ama kamerasının kaydettiğine emindi. Cihinita ile Glick gelir gelmez genç adamlardan oluşan gerçek bir ordunun Alfa Romeo'lardan indiğini ve kiliseyi kuşattığını görmüştü. Bazıları silahlarını çekmişlerdi. İçlerinden sert görünen daha yaşlı biri bir takımı kilisenin ön merdivenlerinden yukarı gönderdi. Askerler silahlarını çekerek ön kapının kilidini uçurdular. Makri hiçbir şey duymayınca susturucu taktıklarını anladı. Ardından askerler içeri girdiler. Cihinita yerlerinde oturmalarını ve gizlendikleri yerden çekim yapmalarını önermişti. Her şeyden önce silah silahtı ve karavandan olan biteni açıkça görebiliyorlardı. Glick karşı çıkmamıştı. Şimdi meydanın diğer tarafındaki adamlar kiliseden içeri girip dışarı çıkıyorlardı. Birbirlerine seslendiler. Cihinita kamerasını çevre bölgeyi arayan bir grubu çekecek şekilde ayarladı. Sivil kıyafetler giydikleri halde hepsi de askeri eğitim almış gibi hareket ediyorlardı. Cihinita, kim olduklarını düşünüyorsun dedi. Nereden bileyim? Glick olduğu yerde mıhlanmış gibiydi. Hepsini çekiyor musun? Her karesini. Glick halinden memnun bir sesle konuşuyordu. Hala gidip Papa nöbeti tutmamız gerektiğini mi düşünüyorsun? Cihinita ne diyeceğini bilemedi. Burada bir şeyler olduğu ortadaydı ama ilginç görünen olayların çok saçma açıklamaları olabileceğini bilecek kadar uzun zamandır gazetecilik yapıyordu. Hiçbir anlamı olmayabilir dedi. Bu adamlar da seninle aynı tüyoyu alıp kontrol etmeye gelmiş olabilirler. Yanlış ihbar olabilir. Glick onu kolundan tuttu. Şurada, odakla. Kiliseyi işaret etti. Cihinita kamerayı yeniden basamakların tepesine çevirdi. Kiliseden çıkmakta olan adamı yakın plana alarak merhaba tatlım dedi. Kim bu sünepe? Cihinita daha yakından çekmek için hareketlendi. Daha önce hiç görmedim. Adamın yüzüne bakarak gülümsedi. Ama bir daha görmemin sakıncası yok. Robert Langdon kilisenin dışındaki basamaklardan aşağı inerek meydanın ortasına yürüdü. Artık hava kararmaya başlamıştı. Bahar güneşi Güney Roma'da geç batıyordu. Güneş çevredeki binaların arkasında kalmıştı ve meydana gölgelerden çizgiler düşmüştü. Kendi kendine yüksek sesle pekala Bernini dedi. Senin şu meleğin nereye işaret ediyor? Dönüp az önce çıktığı kilisenin bulunduğu konumu inceledi. İçerideki Jigi şapelini ve içindeki melek heykelini gözünün önüne getirdi. Hiç tereddüt etmeden batıya, gün batımının kızıllığına döndü. Zaman akıp gidiyordu. Görüşünü kapatan dükkanlara ve apartmanlara sertçe bakarak güneybatı dedi. Bir sonraki işaret orada. Langdon beynini yoklayarak İtalyan sanat tarihini sayfa sayfa hayalinde canlandırdı. Bernini'nin eserlerini iyi bilmesine rağmen Langdon heykeltıraşın uzman olmayan birinin bilemeyeceği kadar çok çalışması olduğunu biliyordu. Yine de ilk işaretin tanıdık ismini Habakkuk'la Melek dikkate alarak ikinci işaretin bildiği bir eser olmasını diledi. Toprak, hava, ateş, su diye düşündü. Toprağı toprağın şapelinde bulmuşlardı. Habakkuk dünyanın ölümlülüğünü haber veren peygamberdi. Bir sonraki hava. Langdon kendini düşünmeye zorladı. Hava ile ilgisi olan bir Bernini heykeli. Aklına hiçbir şey gelmiyordu. Yine de hırslıydı. Aydınlanma yolundayım. Ona hala el değmedi. Langdon güneybatıya bakarak engellerin üstünde yükselen sivri bir minare ya da katedral kulesi görmeye çalıştı. Hiçbir şey göremedi. Bir haritaya ihtiyacı vardı. Buranın güneybatısında hangi kiliselerin bulunduğunu çıkarabilirlerse belki içlerinden biri Langdon'ın hafızasını canlandırabilirdi. Hava diye düşündü. Hava, Bernini, heykel, düşün. Langdon dönerek yeniden katedral merdivenlerine yöneldi. Onu yapı iskelesinin altında Victoria ile Olivetti karşıladılar. Langdon nefesi kesilmiş bir halde güneybatı dedi. Bir sonraki kilise buranın güneybatısında. Olivetti soğuk bir tonla fısıldadı. Bu kez emin misin? Langdon aldanmadı. Haritaya ihtiyacımız var. Roma'daki tüm kiliseleri gösteren bir haritaya. Komutan ifadesini hiç bozmadan bir süre onu inceledi. Langdon saatine baktı. Sadece yarım saatimiz var. Olivetti Langdon'ın yanından geçerek merdivenlerden katedralin hemen önünde duran aşağıdaki arabasına yürüdü. Langdon onun harita için gitmiş olmasını diledi. Victoria heyecanlı görünüyordu. O halde melek güneybatıyı işaret ediyor. Güneybatıda hangi kiliselerin olduğuna dair hiç fikrin yok mu? Lanet binaların arkasını göremiyorum. Langdon yeniden yüzünü meydana döndü. Ve Roma kiliselerini iyi tanı durdu. Victoria şaşırmıştı. Ne? Langdon yeniden meydana baktı. Kilise basamaklarından çıktığı için şimdi daha yukarıda duruyordu ve daha iyi görebiliyordu. Hala bir şey göremiyordu ama doğru yönde ilerlediğini fark etti. Gözleriyle tepelerinde duran eğreti yapı iskelesini yukarı kadar takip etti. 6 kat yukarı, kilisenin gül bezeğine kadar çıkıyordu ve meydandaki diğer binalardan daha yüksekti. O an nereye gitmesi gerektiğini anladı. Meydanın diğer ucunda Şehinet Amakri ile Günter Gilik, BBC karavanının ön camına yapışmışlardı. Günter, "Bunu çekiyor musun?" diye sordu. Makri, yapı iskelesinden yukarı tırmanan adamı çekiyordu. "Bana soracak olursan, örümcek adamı oynamak için fazla iyi giyimli." "Peki örümcek kadın kim?" Çihinita yapı iskelesinin altındaki çekici kadına göz attı. "Bahse girerim, öğrenmek istiyorsundur. Sence yazı işlerini arayalım mı?" "Daha değil, biraz seyredelim. Kardinaller toplantısından ayrıldığımızı itiraf etmeden önce elimizde birkaç bilgi olsun." "Sence birisi orta yaşlı hıyarlardan birini gerçekten öldürdü mü?" Şiinita gıdaklar gibi ses çıkardı. "Kesinlikle cehenneme gideceksin. Ve Pulitzer'i beraberimde götüreceğim."